Ayrım 16.
Birkaç kez denedi, gerisini anımsayamadı. Biz türkünün gerisini beklerken Rumca başka bir türküye başladı. Samnotisasa samnotisa, potisapas samnati, arisu rula kalo samnatisa, tirandai fila sutunama, kiminda mavra sagapo, kiminda lirumena, kimunda ruha zilumena, samnotisa pitonu yatisena. Türkünün nakaratlarını birlikte söylediler, sonra birlikte çevirdiler. Samnotisa, sevgilisinin yaşadığı yermiş. Samnotisa'ya ne zaman gideceksin? Ne zaman gideceksin Samnotisa'ya? Samnotisa'ya gül atacağım, gülleri denize atacağım. Gülleri kuma atacağım. Ah sevgilim, ah! Seni siyah eşyalarla da, seni kirli eşyalarla da, seni bayramlık elbiselerinle de seviyorum. Ah sevgilim, ah! Ölüyorum ben senin için. Torunu İlkay Acar da Rumca olarak bildiği tek ninniyi söyledi. Halamur hala, hay napamist hala, namazda si gala, gala pud yılada, gala pud yılada, ki yogurt pud yida. Dedesiyle birlikte bir kez daha Rumca söyleyip Türkçe'ye çevirdiler. Halamur hala, haydi gidelim halaya, ineğinden süt versin, keçisinden peynir versin, halamur hala, haydi gidelim halaya. Ayrılacaktım, Murtaza Acar, son türküyü hem buranın hem de oranın insanları için söyleyeyim deyip yüreğinin derinlerinden gelen bir yanık sesle başladı. Lanet ola, kim diyorsa kardeşler sevilmez, oğlanlar dağları yarar, kızlar ovaları, ana babalar da denizleri yarar, görmek için birbirini, lanet ola, kim diyorsa kardeşler sevilmez. Braşnolu Muhaddin Yavuz, Sabiha Yavuz, Tahsin Özkan. Bizim evlerde duranlar evimize iyi baksınlar, temiz tutsunlar, çiçeğimiz çok olurdu, çiçeklerimizi sık sık sulasınlar, kurutmasınlar. Muhittin Yavuz'un bahçesi bizimkinin gün batısında iki bahçe ötededir. Aşağı bölük ile dedemin bahçesinin suyu Muhittin Yavuz'un bahçesinin başucundaki arıktan gelir. Su sıyırtmaya giderken görüşür, konuşurduk. Küçük yaşıma karşın bana selam verir, halimi hatırımı, derslerimi sorar. Oku bire Kemal, oku. İki karık domates, dört ağaç kirazla yaşama zamanı geçti. Oku da yalın ayak su sıyırtmaktan kurtul, öğüdünü verirdi. Tahsin Özkan'ın bahçesi ise dört bahçe güneyimizdedir. Bedeller başındaki bahçelerimizin arasından gürül gürül gümüş arık akar. Ne Muhittin Yavuz'la ne de Tahsin Özkan'larla kötü bir günümüz olduğunu hiç anımsamıyorum. Diğer muhacir komşularımızla da iyi geçinirdik. Ama bana sadece Muhittin Yavuz, oku bire Kemal oku derdi her gördüğünde. 18 Temmuz 1995 günü Hisar Mahallesi'ndeki evine yeğeni Tahsin Özkan'la beraber gittik. Çift kanatlı tahta giriş kapısının bir yanına mor akşam sefası ağmış. Vardığımızda hasta yatağından kaldırıp giydirmişler. Hanımı Sabiha Yavuz bizi kapıda karşıladı. Görüşmeyeli 20 yıldan fazla olmuştu. Kendisini zor tanıdım. O da beni zor tanıdı. Zayıflamış, çökmüştü. O her gördüğünde oku bire Kemal oku diyen uzun boylu komşumuzdan bir deri bir kemik kalmıştı. Bazı olayları anlatarak geçmiş günleri andık kısaca. Zor konuşuyor, sandalyede bile zor oturabiliyordu. Rahatsız ettiğimi düşünerek özür diledim. Bire Kemal, gelmişsin yıllar sonra, ölmeden bir kere daha görüştük. Sen bana bizi soruyorsun. Hiç kimsenin aklına gelmedi. Siz nereden geldiniz, haliniz nasıldır demek. Çok sağ ol, çok memnun oldum geldiğine, diyerek gönül yüceliği gösterdi. Hanımı daha sağlıklı görünüyordu. Muhittin Yavuz 1902, hanımı Sabiha Yavuz 1905, yeğeni Tahsin Özkan 1920 Vraşno doğumlu. Hisar Mahallesi'nin en yaşlılarından. Anlatmaya Balkan Savaşı'ndan başladı. Yanya'da Türklerle Yunanlılar arasında muharebe devam ediyordu. Dağlarda eşkıyalar vardı. Bizim köyün ileri gelenlerinden bir heyet ile Vraşno yakınındaki Pista köyü heyeti arasında Vraşno'da şöyle bir anlaşma yapıldı. Eğer Balkan Harbi'ni Türkiye kazanırsa siz bizi koruyacak, yardım edeceksiniz. Yunanistan kazanır, yönetime gelirse biz sizi koruyup yardım edeceğiz. Bu anlaşmadan birkaç ay sonra yakınımızdaki Türk köyü Castro'yu Rum çeteleri bastı. Camide 72 kişiyi öldürdü. Köyü yakıp yıktı. Ertesi gün bizim Vraşno'ya geldiler. Bizim köyü de yakıp yıkmak istediler. Hepiniz evlerinizden çıkın, evleri ateşe vereceğiz diye tehdit ettiler. Biz de çoluk çocuk, kadın ev, kızlardan çıktık. Yalnız bizim dayıyla hanımı çıkmadı. Evin penceresinde oturdular. Biz evimizden çıkmayız, yakarlarsa yaksınlar dediler. O an bir papaz geldi. Aynen gözümün önünde şimdi. Görüyorum. Beyaz bir kısrağa binmiş, kapıdan içeri girip geldi. Ulan ne yapıyorsunuz diye sordu çetelere. Bu evi yakacağız. Cehennem olup gidin. Haydi derhal defolup gidin. Ne suçu var bu köyün? Pista köyünün papazı sözünde durmuş, Vraşno'nun basıldığını duyar duymaz yardıma koştu. Papazın sözü üzerine cehennem olup gittiler. Pista köyünün papazı kurtardı bizi. Ertesi gün çeteler gene geldi, para istediler. Babam toplayıp verdi, kurtuldu gölümden. Bu olaylar 1912'de oluyor. Balkan Harbi'ni Türkler kaybetti. Selanik, Yenişehir, Manastır Yunanistan'a geçti. Yönetim değişikliği sırasında 15 gün kadar vuran vurana, kıran kırana, Müslüman gavura, gavur Müslümana. Hükümet yok, arayan, soran yok. Sonra bir Yunanlı komutan geldi. Şimdiye kadar ne olduysa oldu. Vuran vurdu, kıran kırdı. Olmuşları geride bırakacağız. Şimdi öyle geçineceğiz ki kurtla kuzu beraber gezecek dedi. Daha sonra eşkıyaların başı Virvera'yı öldürdüler. Gerçekten de bir iki sene kavga dövüş olmadı, huzur içinde yaşadık. Ondan sonra tekrar başladılar. Tahsin Özkan. Dedem Tahsin Ağa çok zenginmiş. Çeteler Balkan Harbi'nin başlarında bir gün dedemi ve 14 Vraşnolu'yu para için rehin almışlar. Para verilmeyince bir köprünün altında hepsini öldürmüşler. Yunan yönetimi kurulduktan sonra dedemi ve diğer Vraşnolları öldüren bir Vera adlı çete başını yakalayıp öldürmüşler. Başını kılıcın ucuna takıp köylerde dolaştırmışlar. Muhittin Yavuz. Vraşno güvenlikli bir dağ köyüydü. Harp sonrasında böyle olaylar oluyordu. Ama biz Yunanlılarla, komşu köylerimizle iyi geçiniyorduk. Bizim fakir insanlar Yunanlıların yanında çobanlık, amelelik yapardı. Düşmanlık, ayrılık yoktu. Kimse kimsenin dinine, diline, kilisesine, camisine karışmazdı. Biz fes giyerdik, Rumlar şapka. Onlar paskalya yapardı, biz Ramazan, kurban bayramı. Babamın bir papaz arkadaşı vardı. Arada sırada bizim eve gelirdi. Biz de onun evine giderdik. Arada bir samimiyet vardı. Biz onların düğünlerine giderdik, onlar da bizim düğünlere gelirdi. Ama birbirimizden kız alıp verme yoktu. Rum dostlarımız bizi korurdu, biz de onları korurduk. 1912'de Türklerden de kışkırtanlar, Yunan komşulara saldıranlar oldu. Grebanalı bir Bekir Bey vardı. Bir gün Vraşno'ya geldi, Rumlara verdi, veriştirdi. Bunun üzerine bizim köyün ileri gelenlerinden biri dedi ki, Bekir Bey, sen bunları söylüyorsun ama sen gittikten sonra biz ne yapacağız? Bizi kim koruyacak? Gelin gidelim, vurup kıralım diyorsun ama sonra nereye gideceğiz? Malımız, mülkümüz, ailemiz var. Ama bazı köylüler Bekir Bey'e uyup gitti. Satsa Boğazı diye bir yer vardı. Orada Yunanlı köylülerin yolunu kesiyorlar ve köylüleri orakla, baltayla öldürüyorlar. Bu olaydan sonra geldiler, Türklerden kim yaptı, neden yaptı diye hesap sordular. Yunan yönetimi sırasında bu olaylar sona erdi. Ha, şimdi aklıma geldi. Unutmadan anlatayım. 1916'da kıtlık oldu. Hani bizim köyü yakmaya gelen Pista köyü papazının kovduğu eşkıya, açlıktan kimi insanların palamut tohumu yediği kıtlık günlerinden birinde ekmeksiz kalmış. Vraşno'ya geldi, bizim köyden darı almak istedi. Köylüler toplandı. Biz elimizdeki darıyı köyümüzü yakmak isteyen birine verdik. Sana verilecek darı kalmadı diye terslediler. Çekip gitti, sonra hükümet askerleri onu vurup öldürmüşler. Açlığı, kıtlığı atlattık. Karnımız ekmek yüzü gördü, görmedi derken Yunan ordusu İzmir'e çıktı. Huzurumuz gene bozuldu. Gerçi Yunan hükümeti bize karşı gidin diye bir baskı yapmadı ama Türkiye'de savaş oluyordu. 1922'de Vraşno'ya çoğunluğu Laz muhacirler geldi. Denizli taraflarından gelen olmadı. Bir sene kadar onlarla beraber durduk. Hükümet bizim koyunumuzun, davarımızın, malımızın yarısını gelenlere verdi. Gelenler içinde Ermeniler de vardı ama Yunan hükümeti onları tutmuyordu. Türkiye'ye mübadil olarak gideceğimizi öğrenince hayvanlarımızı sattık. Malımızı, evimizi satmaktan korkuyorduk. Acaba satsak parasını verirler mi? Verseler giderken elimizden alırlar mı? Acaba tarlaları satsak Türkiye'de vermezler mi? Soruları elimizi ayağımıza bağladı. Babam satmadı tarlamızı, evimizi. Halbuki evimizi 100 bin drahmiye biri almak istemişti. Sonra Saffet Bey diye biri mallarımızı yazdı, çizdi. Karşılığı Türkiye'de verilecek dedi. Daha verilecek. Hareket emri geldi. Mart ayında kiraladığımız hayvanlara eşyaları yükledik, yola çıktık. Çevre köylerden Yunanlı dostlarımız, Türkiye'den gelen muhacirler, gitmeyin, siz giderseniz burada bereket kalmaz diyorlardı. Zor ayrıldık Vraşno'dan. Vraşno'dan Karaferya'ya, oradan trenle Selanik'e, Selanik'ten de Teşvikiye vapuruyla İzmir'e geldik. Tepecik'te barakalara koydular. 20 gün kadar kaldık orada. Bir hafta sonra Grebanılar geldi. Bizim kafileyle gelen Vraşnolu, Kastrolu ahaliyi Malatya'ya göndereceklermiş. Murat Bey adlı birisinin sayesinde Honaz'a iskan edilmemize karar çıkmış. Grebanılar da Denizli'ye yerleştirildi. İzmir'den Böceli istasyonuna kadar trenle, Böceli'den de develerle, hayvanlarla yayan Honaz'a geldik. Geldiğimde 22 yaşındaydım. Aylardan Nisan'dı. Bizi önce Rumlardan kalan kiliseye yerleştirdiler. Kilisenin tabanı para aramak için kazılmıştı. Bir müddet sonra ev verdiler. Evler düzenli dağıtılmadı. Kapanın elinde kaldı. Zaten evlerde durulacak gibi değildi, yağmalanmıştı. Bazı evler para bulacağız, kerestesini alacağız diye yıkılmıştı. Evleri sıvadık, düzelttik. Devlet 6 ay mı, 9 ay mı bir müddet yiyecek ekmek ve erzak verdi. Sonra Rumların malları, bahçeleri, bağları dağıtıldı. Ama çok haksızlık yapıldı. 9 dönüm diye bize verdikleri bahçe 3 dönüm kadardı. Hakkımızı arayamadık. Muhacir gelmiştik, şaşkınlık içindeydik. Kimimiz tekrar memleketimize döneriz zannediyordu. Kimimiz hakkımızı ararsak bakarsın zorla Yunanistan'a gönderirler diye korkup susuyordu. Şok geçirmiştik. Aklımız başımızda değildi. Ne olacak, ne yapacağız bilemiyorduk. Dil bilmiyorduk. Bazı Honazlılar, biz ne anladık bu işten? Yunan kaçtı, Yunan geldi diyorlardı. Ne yapalım? Kendi aramızda Rumca konuşuyorduk. Yerliler kızardı bize. Yoksullaştık. İş yoktu, güç yoktu. Yazları İzmir'e ırgatlığa giderdik. 3-4 sene ben de gittim. Narlıdere'de, tütün işlerinde, tarla bahçe işlerinde çalıştım. Geldiğimizde Honaz'da görenek yoktu, medeniyet yoktu. İki kazık çakmış, bir çuval asmış, arkasına iki çalı koymuş. Buna tuvalet diyorlardı. Bizim orada her evin tuvaleti içinde olurdu. Tahsin Özkan. Buraya geldiğimizde yerlilerden ceketli tek adam göremezdin. Biz zıbın, bir kuşak, belinde bir bıçak. Keçi kılından çaşır giyenler zengin sayılırdı. Fakirler pamuktan çaşır giyerdi. Fakirin kuşağı küçük, zengininki büyük olurdu. Kuşağın arkasına sıcak tutsun diye bir keçe koyarlardı. Önde bir silahlık mişinden, içine sigarasını, bıçağını, malzemesini, varsa tabancasını, mermisini koyardı. Bizim üzerimizde takım elbise, ceket, pantolon vardı. Medeni bir insan görünümündeydik. Giyimimiz, kuşamımız, yaşantımız, çalışma tarzımızla yerlilerden farklıydık. Hala bir farklılık var aramızda. İzmir'den çalışmasını, üretmesini, yaşamasını görüp öğrendik. Yerlilerden bazıları hala konuşur. Kahpe macurlar, çalışıyor adamlar yahu. Herifler çalışmasını da biliyor, dinlenmesini de derler önümüzden, arkamızdan. Sabiha Yavuz. Yaşım 90 oldu, hiçbir şey anlamadım bu hayattan. Yoksulluk çektik, yalnızlık çektik. Buraya geldik, yapayalnız kaldık. Erkekler gene kahveye çıkardı, biz hep evde kalıyorduk. Kadınlar daha çok çekti, evden işe, işten eve. Yoksulduk, nalın giyerdik. Onu da lastiği kopmasın, eskimesin diye elimize alır, yalın ayak yürürdük. Üzüntüden başka hiçbir şey anlamadım ben bu ömürden. Muhittin Yavuz. Vraşno'daki evimizin arkasında 5-6 dönüm bahçemiz vardı. İçinde birer ikişer ağaç, her türlü meyve olurdu. O meyvelerden burada yok. Üvez derler, muşmula gibi. Gökken yenmez, İzmir'de, İstanbul'da gördüm. Onlardan vardı bahçemizde. Sonra cevizler, erikler. Bizim erikler başka türlü olurdu. Tadı başka türlü mayhoştu. Çok yer gezdim 93 yıllık ömrümde ama Vraşno'daki o eriklerimizden hiç görmedim, hiç. Sabiha Yavuz. Keşke biz de gidip evimizi görebilseydik. Çok özledik, çok görmek istedik. Bizim evlerde duranlar evimize iyi baksınlar, temiz tutsunlar. Çiçeğimiz çok olurdu, çiçeklerimizi sık sık sulasınlar. Konuştukça Muhittin Yavuz'un rahatsızlığının arttığını hissediyordum. Yatağının üstünde oturduk, arkasına yastık dayadık. Konuşacak hali kalmadı. Daha fazla rahatsız etmeden ayrıldım. Ertesi gün gelip resimlerini çektim. Günlerden 19 Temmuz 1995'ti. Aradan 5 ay bile geçmeden acı haber geldi. 1902'de Vraşno'da başlayan ahlarla vahlarla geçen bir ömür 29 Kasım 1995'te Honaz'da Hisar Mahallesi'nde noktalanmıştı. Kastrolu Koca Abbas. Honazlıların Koca Abbas dedikleri Abbas Barut 1900 yılında Kastro'da doğmuş. Honaz'ın en yaşlı insanı. Bedeller başındaki bahçemize eski kervan yolundan giderken Koca Abbas'ın kiraz bahçesinin yanından geçerdik. Bahçesinin bir yanı yol, üstü başı gümüş arık, alt başı değirmen arığıydı. Kapuz önlerindeki hayıtlıktaki yaz sıcağı Koca Abbas'ın bahçesine geldin mi biter. Yol kenarındaki ceviz ağaçlarının, servilerin, çınarların, demir ağaçların gölgesi, su sesi ve su serinliğiyle insanın içine geniş bir ferahlık verirdi. 30 yıl mı, 40 yıl mı geçti, birçok anı silinip gitmiş. Ama Koca Abbas'ın kiraz bahçesinin ferahlığı çapcanlı duruyor belleğimde. Evine vardığımda Galip Süleyman dediğimiz Süleyman Yıldız'la iki kalın mertliğin üzerine oturmuşlar, sohbet ediyorlardı. Beni tanıyamadılar. Tahsin Özkan yanımdaydı. Tanıyamadın mı Kemal'in? Ramazan'ın küçük Kemal diye tanıttı beni. Hem Koca Abbas'ın hem de Süleyman Yıldız'ın gözleri iyi görmüyordu. Domates kasasının üstüne karşılarına oturdum. Beni tanıdılar, çocukluk günlerime ilişkin bazı olayları anımsadılar. Galip'in Süleyman iyi salatalık yetiştirirdi. Babamla su sıyırtmaya giderken nasıl diktiğine, salatalık karıklarını nasıl düzgün yaptığına, salatalığı nasıl gölüdüklerine bakardık. Öğrenirdik işin esasını. Bize salatalık tohumu da verirdi. O günleri anımsatınca sesi genceldi, eğrilen beli doğruldu. Daha çok Koca Abbas anlattı. Eksik kalan yerleri Süleyman Yıldız ve Tahsin Özkan tamamladı. 1912'de bozulduk. Yunan işgal etti. Sonra çetebaşı kaptan Zico'nun çeteleri geldi. Benim babam şöyle oturuyordu. Bir cuma günü herkesi topladılar camiye. Sonra 400 mavzer istemişler. Vermeyince ateş edip hepsini öldürmüşler. Sonra köyü yakıp yıktılar. Camide 70-80 kişi öldürüldü. Ölenleri caminin yanına gömdüler. Bu katliam suçlusu olarak bir kişiye hapis cezası verdiler. O da tünel kazmış, sokağa çıktığında nöbetçi vurup öldürmüş. Katliamdan sonra çevredeki Türk köylerine dağıldık. Bir iki ay sonra birer birer geri dönüp toplandık. Daha uzaklara gidenler de oldu. Kastro'ya döndüğümüzde evlerimiz yanmış, yıkılmıştı. 5-6 sağlam ev kalmıştı. Kendi evlerimizi tamir edip onarıncaya kadar bu sağlam evlerde üçer beşer aile kaldık. Yunan yönetimi altında 12 sene daha yaşadık. Ne çete kaldı ne de eşkıya. Bu 12 sene iyi geçti. Castro'nun etrafında 4 tane Rum köyü vardı. Megaro, Caliras, Elato ve Propezia. Bu köyler bizi istemiyordu. Otlaklar, tarlalar yüzünden aramızda geçimsizlik oluyordu. Osmanlı yönetimi zamanında biz onlara eziyet veriyorduk. Yunan yönetimine geçince onlarla bozulduk. Castro'da rençberlik yapıyorduk. Susuzdu, ben çobandım. Mavrenay köyünde 12 sene bir Yunanlının yanında çobanlık yaptım. İşlerimizi tam yoluna koyduk, koyuyoruz derken Yunan ordusu İzmir'e çıktı. Huzurumuz yeniden kaçtı. Türkiye'den Lazlar geldi. 6 ay beraber durduk. Başka yerlerden de gelen Rumlar vardı. Onlar hep Türkçe biliyor, biz ise sadece Rumca biliyorduk. Gelenlerle anlaşamıyorduk. Buraya geldiğimizde de aynı oldu. Türkçe bilmiyorduk. Ben ekmek bile diyemiyordum. Sonra mübadele başladı. Hayvan kiraladık. Önce Karaferya'ya, oradan trenle Selanik'e, Selanik'ten de vapurla İzmir'e. İzmir'de Tepecik'teki barakalarda bir iki hafta kadar kaldık.